Ayrım 15, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing. Sayfa 155. Severin Caddesi. Yakup tükenmişti. Pencerede durmuş Rihmodis'in ayak sürüyen ve durmadan şikayet eden isteksiz babasını eve geri götürüşünü izliyordu. Goddard Yakup'un hikayesiyle fena coşmuştu. Duydukları karşısında dehşete düşmüş ve öfkeye kapılmıştı. Tek istediği bir an önce bu iblisin peşine düşmek, tüm sulh yargıçlarını ve güvenlik görevlilerini haberdar etmek ya da neden olmasın doğrudan bu şeytanı dualarının ağırlığı altında ezecek bir rahipler meclisi toplayabilecek olan başpiskoposa gitmekti. ''Bugün hiçbir şeyi ezecek değiliz.'' Jasper'ın tüm dediği bu oldu.
Nedenmiş diye çıkıştı Goddard, çok mu korktun?
Hayır ama bu hassas bir durum. Çatı tepene çökene kadar dua edebilirsin. Ben bildiğim yoldan gideceğim.
Peh, bildiği yoldan gidecekmiş. Şuradaki garibanın peşinde.
Dramatik bir edayla Yakup'u işaret etti.
Şeytan ya da onun uşaklarından bazıları var. Hiç vakit geçirmeden Tanrı'ya sığınmalıyız. Kendi adımıza yapmayacaksak bile Gerhard Morart adına yapmalıyız bunu.
Tüm bunlar buradaki garibanın varsayımlarından öte şeyler değil. Şeytan olduğunu nereden biliyorsun? Ya da Yakup'un gerçeği anlattığını. Orada mıydın?
Zavallı başpiskopos Engelbert'in canına kıydıklarında sen orada mıydın? Ama öldürüldüğünü inkar etmiyorsun.
İnkar etmediğim bir şey varsa o da senin salağın teki olduğundur Goddard. Gerhard Morart toprağı bol olsun yüksekten düştü ve tüm kemikleri kırıldı. Yaşanan bu olay bunun şeytanın marifeti olduğunu göstermez. Diğer taraftan Engelbert'in bedeninde 47 tane yara açılmıştı.
300'den fazlaydı.
Neyse ne, kendi kendine yapamayacağı yaralardı. Üstelik katili de şeytan değil, Isenburglu Friedrich idi.
O şeytandı.
O Engelbert'in yeğeniydi, kuş beyinli. Ama Engelbert'in çok da masum olmadığını itiraf etmeliyim. Bizim Konrad gibi hırsızın ve zorbanın tekiydi. Papa onu boş yere aforoz etmedi.
Bu sadece senin kilisedeki üstlerine karşı ne kadar saygısız olduğunu gösterir. Engelbert'in Valdensian ve Albigacılara karşı düzenlenen Haçlı Seferi'ne de komuta ettiğini söylemen gerek.
Savaşmayı severdi de ondan.
Tövbe et seni iftiracı.
Alakası yok. O adam tövbenin ne olduğunu bilmezdi bile.
Senden çok daha iyi bilirdi.
Tartışma devam etti de etti. Her zamanki gibi tartışmaya dalıp asıl konuyu unutup gitmişlerdi. Yakup'un beyni artık bunları kaldıramıyordu. Rihmodis saçlarını okşadı. Jasper'ın seni yanıltmasına izin verme dedi usulca. Eğlence olsun diye tartışıyor. İş ciddiye bindiği zaman kafasının nasıl çalıştığını görürsün. Umarım öyledir diye iç çekti Yakup. Bu muhabbete artık daha fazla tahammülüm kalmadı. Kadın anlayışla ona baktı. Şefkati gözlerinden okunabiliyordu. Yakup bir anda kadının gideceği ve onu bir daha göremeyeceği korkusuna kapıldı. İlk fırsatta gelip seninle görüşeceğim dedi kadın sanki düşüncelerini okuyormuş gibi. Herhalde yüz ifadesinden anlamıştı. Bana inanıyor musun diye sordu Yakup. Kadın bir an için düşündü. Evet sanırım inanıyorum.
Bir şeyler içelim diye bağırdı Goddard. Bir tartışmaya sona erdirmenin tek yoluydu bu.
Rihmodis dayısının her zamanki cevabı vermesine fırsat tanımadan ayağa fırladı. Hayır artık içki yok, eve gidiyoruz. Tabii nerede olduğunu hatırlıyorsanız.
Ama?
Aması maması yok. Goddard istemeyerek de olsa durumu kabullendi. Kendi kendine anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Kısa süre sonra sızıp kalacaktı zaten bir köşede. Adamın sokaktaki yürüyüş şekli Yakup'a eski pazar meydanında kimi zaman gördüğü dans eden ayıları hatırlatmıştı. Yanındaki Rihmodis de onun terbiyecisine benziyor, rüzgar kahverengi saçlarıyla oynuyordu.
Hoş bir kız değil mi?
Arkasından Jasper'ın sesinin geldiğini duymuştu. Burnu çok hoş diye cevap verdi Yakup. Pencereden yüzünü çevirdi, tuğla sobanın yanına gitti ve kanepenin üzerine kuruldu. Maria da hoştu, güzel bile olabilirdi eğer Jakob başını iki yana salladı. Bu düşünceleri aklından silmeliydi. Jasper sessizce onu izledi.
''Bana inanmıyorsun'' dedi Jakob.
İşin aslı.'' Jasper burnunu sıvazladı. ''İnanmakla inanmamak arasında çok büyük bir mesafe var. Bir şey gördüğünü söylediğin kısmına inanıyorum. Ama gördüğün şey gerçek miydi?''
Gerçekti.
Belki de sopanın yanlış ucunu tuttun.
O zaman sopanın yanlış ucu Gerhard Morart'ı öldürdü. Maria ve Tilman'ı öldürdü. Beni de az kalsın öldürüyordu. Daha ne duymak istiyorsun?
Jasper kaşlarını çattı. Gerçeği.
Gerçek bu.
Öyle mi? Bence bu senin gördüğün şey. Bugünlerde gerçek olduğundan çok farklı yayılıyor. Özellikle de işin içerisinde şeytan olduğunda. O şeytan mıydı?
Jakob onu tepeden tırnağa süzdü. Eğer bana inanmıyorsan dedi, neden beni kapının önüne koymuyorsun?
Jasper aynı anda hem rahatsız hem de memnun olmuş gibiydi.
Bilmiyorum.
İyi dedi Jakob ayağa kalkarken, ya da değil, her neyse. Zaman ayırdığın için teşekkürler.
Gidiyor musun?
Evet.
''Bunun akıllıca olduğunu söyleyemem.''
''Neden?''
Jasper Jakob'un yanına gelip o kadar yakınında durdu ki neredeyse burunlarının ucu değecekti. Gözleri parıl parıldı.
''Çünkü kafanda beyin yerine saman taşıyorsun. Eğer şimdi gidersen Tanrı'nın başına gelen her şeyi hak eden sersemin tekini yaratmış olduğunu ispat edersin.''
''Evet, hayır, siyah beyaz ya da gündüz geceden başka bir şeyi anlamayacak kadar sığ fikirli misin?''
''Saçmalama. Seni başpiskoposun adaletine teslim etmek yerine dinlemekle neden bu kadar zaman harcadığımı zannediyorsun? Ki işlediğim pek çok adi suça bakılırsa seni teslim etmek de görevim sayılır. Evime geldin, bana sızlanıp durdun, şimdi de gurur meselesi yapıp gitmeye mi kalkıyorsun? Eğer duyduğu her şeye inanan bir adam olsaydım zaten bir boka yaramazdım. Tam aksine... Bir ahmağı korumaya çalışan bir ahmağım. Azizler bize merhamet etsin. Sana inanmadığımı söylemem. Senin yalan söylediğini düşündüğün manasına gelmez. Anlaması bu kadar mı zor? Kafanın içindeki şey bunları kavramaktan aciz mi? Git ve kolaysa bir dilenci ve hırsızın hayat hikayesini dinleyecek başka bir adam bul.
Jasper daha da yaklaştı ve dişlerini gösterdi.
Ama eğer gidersen sakın bir daha geleyim deme. Bilmem anlatabildim mi kendine acımaktan vazgeçemeyen budala?
Jakob içindeki öfkenin kabardığını hissetti. Yıkıcı bir cevap aradı vermek için ancak sadece bir evet döküldüğünü duydu dudaklarından uslu bir çocuk gibi.
Jasper yüzünde bilmiş bir gülümsemeyle başını salladı. Tamam öyleyse geç otur şu kanepeye.
Jakob sanki kaybettiği cesaretini bulabilecekmiş gibi etrafına bakındı, sonunda pes etti. Öfkesinin yerini alan duygu kafasını bir kova buzlu suyun içine soktuğu zaman hissedeceklerinden çok da farklı değildi. Sobanın yanındaki kanepeye gidip oturdu.
''Yani bana inanmıyorsun?'' diye sordu temkinlice.
''Buna gerek de yok.''
''O zaman yalan söylediğimi düşünüyorsun.''
Ah, Jasper yerinden sıçradı. Dostumuz diyalektik sanatını öğrenmiş. İstersen Sokrates'in diyaloğunu da deneyebilirsin benimle.
Hayır, yalan söylediğini düşünmüyorum.
Ama bunun bir anlamı yok dedi Jakob, aklı iyice karışmıştı.
Jasper iç çekti. Sokrates'le alakası yok. Jakob'un yanına oturdu ve ellerini kel kafasının üzerinde kavuşturdu. Birbirlerine hiç zararı dokunmamış iki adam varmış. Bir gece baş melek bunlardan birine görünüp diğerinin kendisini kafasından taşla vurup öldüreceğini söylemiş. Dehşete kapılan adam daha erken davranmak amacıyla hemen bir taş kapıp diğerine fırlatmış. Ama iyi nişan alamamış ve saldırıya uğradığını gören diğeri taşı kapıp kendisini korumak için ilk adama fırlatmış. Ve böylece baş meleğin kehaneti de gerçekleşmiş.
Baş melek sence doğruyu mu söylemişti?
Jakob bir süre düşündü.
Baş meleğin sözlerinden kim şüphe edebilir dedi.
ama hala ne anlatmak istediğini anlayamadım. Gerçek. Baş melek adama diğer adamın kendisini öldüreceğini söylemişti. Diğer adamın onu öldürmeye niyetli olduğunu söylememişti. Ama ilk adam düşünmekte olduğu şeyin gerçek olduğunu kabul etti. Bunun ışığında baktığımızda onun baş meleğin kehanetini yanlış yorumlaması, ki bu gerçek olmayan bir şeydi, o kehanetin gerçekleşmesine yol açtı, ki bu da gerçekti. Diğer taraftan eğer adam baş meleğin ikazını görmezden gelseydi o zaman hiçbir şey olmayacaktı. Fakat bu durumda da baş melek yalan söylemiş olacaktı ki senin de belirttiğin gibi bu imkansızdır. Böylece ortaya bir ikilem çıkar. Şu ana kadar anlattıklarımı anlayabildin mi?
Deniyorum. Evet sanırım.
Güzel dedi Jasper. Peki bu hikayedeki gerçek nerede? Jakob düşündü. Kafasının içi panayır yeri gibiydi. Tezgahlar açık, müzikler çalmakta ve köylüler bağıra çağıra dans etmekteydiler. Sonuç diye sordu Jasper. Gerçeği bilen sadece baş melek idi dedi Jakob.
Öyle mi? O zaman söylediği gerçekti.
Tabii ki söylediği gerçekleşti. Sadece adam gerçeği idrak edemediği için. Ama eğer adam anlamadıysa belki de baş melek gerçeği tasarladı ama söylemedi.
Bu imkansız.
Kesinlikle. Her ilahi kehanet kesindir. Yoksa bizler baş meleğin sıradan ölümlülerle iletişime geçebilecek zekadan mahrum olduğunu kabul etmek zorundayız.
Belki de baş melek adamın yanlış anlamasını tasarlamıştı dedi Jakob tereddüt ederek.
Mümkün. Ama o zaman yanlış anlamaya neden olmak için kasıtlı yalan söylemiş olur. Gerçek nerede kaldı?
Dur bir dakika dedi Jakob heyecanla. Kafasının içindeki panayır yerindeki kargaşa kontrolden çıkmak üzereydi.
Gerçek baş meleğin gerçeği söylemesidir. Adam kafasından taşla vuruldu ve öldü.
Ama sen az önce adamın ölmesinin nedeninin baş meleğin kasten yalan söylemiş olması olduğunu söylemiştin.
Jakob'un heyecanı söndü. Ah evet diye itiraf etti ezilerek.
Ama baş melek her zaman doğruyu söyler değil mi?
Ben...
Peki gerçek nerede?
Başka bir şeyden konuşamaz mıyız?
Hayır.
Senin hikayenin hiçbir yerinde gerçek yok.
Öyle mi?
Ne bileyim, şunun sonucunu söylesen nasıl olur?
Jasper gülümsedi. Çünkü sen de baş meleğin göründüğü adam gibisin. Sadece görünüşle hüküm veriyorsun. Sence de öyle değil mi? Doğruyu söylüyor olabilirsin. Her şey de senin dediğin şekilde olmuş olabilir. Ama emin misin?
Jakob bir süre konuşmadı. Gerçeğin nerede olduğunu söyle bana dedi sonunda.
Gerçek mi? Çok basit. Baş melek yok. Adam hayal görmüş. İşte ikilemin cevabı.
Jakob ona baka kaldı. Zekice ve çeldirici bir soruymuş.
Teşekkürler.
Nasıl yani? Ben de mi hayal görüyorum sence?
Jasper omuz silkti. Kim bilir? Gerçeğe ulaşmak ne kadar zor gördün mü? Önce ondan şüphe etmelisin. Diğer bir deyişle çaresiz durumlarda iki seçeneğin vardır. Ya balıklama dalarsın
ya da...
Ya da aklını kullanırsın.
Jasper ayağa kalktı. Ama sakın unutma dedi yüzünde ciddi bir ifadeyle.
Hala senin doğruyu söylediğine dair bir delil görmedim.
Sonra da ağzının kenarlarında bir gülümseme belirdi.
Ama senden hoşlandım. En azından meseleyi anlamaya çalışacağım. Bu zaman zarfında sen de burada duracaksın. Kendini benim uşağım gibi düşünebilirsin. Biraz uyusan da fena olmaz. Gerdanın solmuşa benziyor.
Jakob yavaşça nefes verdi. Onunla neyi kastettin?
Neyle?
Aklımı kullanmamla. Sence kaçmak yerine ne yapmam gerekir?
Jasper ellerini açtı. Açık değil mi? Karşı saldırıya geçeceksin.
Fani olduğunu unutma. Matthias Gerhard'ın naaşının yanında duruyordu. Onun anılarına boğulmuştu. Mimarla arası iyiydi. Arkadaş denebilecek kadar olmasalardı. Matthias bir arkadaşını feda etmezdi. Zaten bu mümkün değildi çünkü hiç arkadaşı yoktu. Ama Gerhard'la bazı ortak noktaları vardı. Aylar ve yıllar sonrasını planlama yeteneği de bir arada bulunan berrak bir zihin. Çok az kişi zamanı planlanabilecek bir şey olarak görürdü. Arifler bile bunun mümkün olmadığını kabul ederlerdi. Çünkü zamanın sürekli olarak akmasını kabul etmek kafirlik addedilecek bir şeyin de kabul edilmesi demekti. İlerleme. Compiègne de Rosselin, Peter Abelard, Roger Bacon, Anselm ve benzeri mantıkçıların zihinlerinin ürettiği bir zehir. Çoğu insan zamanı Tanrı'nın bir lütfu olarak görürdü. Kullanmaktan ziyade tüketilmeliydi. Sabah akşam, gece 1-3-5 hiç büyüme, çalışma, yeme ve uyuma diye parçalara ayrılmalıydı. Zaman bir insanın kendisine tanınan müddet içerisinde neler başarabileceği, tabii başarabilirse, sorusunu akla getiren insan eyleminin bir basamağı olarak görülürdü. Ariflerin durağanlık kavramı başlangıç ve bitişin fikirleriyle dengelenirdi. Ama bir şeyi tamamlamak için yeterince uzun yaşamak zorundaydınız. Ve insan başladığı şeyi tamamlamasına yetecek kadar uzun yaşayabilir miydi? Bu soru gelenekçilerden kafir ve Tanrı'yı eleştiriyor haykırışlarının yükselmesine neden olurdu. Çoğu kişinin bir şeyler üretmek yerine sessizlik içinde acı çekmesinin nedeni buydu. Arifler bir Haçlı seferinden bahsettiği zaman hümanistlere karşı bir seferden de bahsetmiş olurlardı. Hristiyan dünyasındaki birbirine düşman grupların sayısı her geçen gün artıyordu ve imkansızı başarma azmiyle ortaya çıkmış olan Gerhard Morart da işte bu yüzden ortadan kaldırılmıştı. Bu tartışma Matyas'a da ilginç geliyordu. O da Overstolz İmparatorluğunu inşa ederken taş üzerine taş koymamış mıydı? Tacirleri alaya almak için kullanılan isimlerden birinin de zaman satıcıları olması hiç de şaşırtıcı değildi. Bu bir taraftan duyulan huzursuzluğa da işaret ediyordu. Asla durdukları yerde durmazlardı. İki adam sürekli fikir ve uygulama arasındaki ilişkiyi tartışmıştı. Yeni bir katedral kavramı fiziksel olarak var olmadan tamamlanmış sayılır mıydı? Ya da fikirlerin gerçekleştirildiğini görmenin bir önemi var mıydı? Ayrılık ikinci görüşte kendini gösteriyordu. Matyas'ın herkesin tahmin edebileceği gibi mantıklı yaklaşımı hayal gücü eksikliğinden geliyordu ve onu hemen kazanç elde etme şeklinde tezahür eden sabit düşüncesine yönlendiriyordu. Diğer taraftan Gerhard mantığı sadece ihtimaller temelinde uygulanması imkansız olan fikirler üretmenin en iyi metodu olarak görürdü. Son tahlilde Gerhard tümüyle yeni bir şey yaratma fikrinden ilham alan tutkulu bir hayalperestti ve mimariye getirdiği devrim niteliğindeki yenilik sayesinde taş ve gölgenin hüküm sürdüğü yekpare ve toprak binalar saf ışıkla dolu, yüksek, narin, görkemli yapılar haline gelmişti ve hepsinden daha önemlisi ebatlardaki sınır kalkmıştı. Onun hayalindeki kutsal şehir, Tanrı'nın melekleriyle birlikte oturacağı, yeni Kudüs'te şatoyu andıran bir bina olmayacaktı. Şatolar şeytanın mekanıydı. Bu gerçekten de yeni bir şeydi. Ama kendisine ne kadar saygı ve hayranlık duyulsa da, bazı hemşerileri Gerhard'ın yaratıcı rolüne bürünmesine aşırılık olarak görüyorlardı. Halkın zaman içinde onun sihirli güçleri olduğunu düşünmeye başlaması ve kendisinin gece yarısında şeytanı çağırdığı yönündeki söylentilerin yayılması şaşılacak bir durum değildi. Özellikle mendikant tarikatları onun Hochstaden'li Konrad ve Albertus Magnus'la birlikte kafirlikle suçlanıp kazığa bağlanarak yakılmasını istiyorlardı. Fransiskenlerin çok saygı duyduğu Fiorelli Joachim, 1260 tarihinde yeni bir çağın doğacağı kehanetinde bulunmamış mıydı? Gerçekten fakir bir kilisenin çağı. Köln'de inşa edilen ve insan kibrinin göstergesi olan bu devasa anıtın fakirlikle ne ilgisi vardı? Çoğuna göre Joachim'in kehaneti mutlak doğruyu temsil ediyordu. Bu nedenle de yatırımların en büyüğü olan bu yeni katedral ancak şeytanın eseri olabilirdi. Ama aslında Gerhard'la birlikte Papa ve Kral da yakılmalıydı. Çünkü onlar da katedrali desteklemişlerdi. Fakat kararlarını açıkça eleştirmek aptallık olurdu. Çünkü bunun sonucu boyun vurulması, boğulmak, asılmak, sürüklenmek, parçalanmak ya da yağda kızartılmak olabilirdi. Kutsal Baba katedralin mukaddes bir eser olduğunu söylemişti ve konuyu böyle bırakmakta da fayda vardı. O nedenle Köln'deki yeni katedralin muhalifleri günah ve kibir yuvalarıyla savaşmaya devam ettiler. Bu hem yeni bir şey değildi hem de bir risk taşımıyordu. Kısa süre sonra Gerhard'ın sözde ittifakı yerel folklorun bir parçası haline gelecekti. Aslında Gerhard'ın asıl dehası mükemmel bir kilise olacak böyle yeni bir katedral tasarlamasından ziyade onu inşa etmesinde yatıyordu. Planları hayal gücünün değil mantığının eseriydi. Gerhard kendisini kesinlikle bilimsel olmayan amaçlar peşinde koşan bir bilim adamı olarak görürdü. Mekanı pusula ve metreyle ölçerken ruhuna en geniş yeri ayırmaya çalışırdı. Ona evrensel bir geçerlilik kazandırmaya çalışırken çekülün duygusuzluğunu ilahi ilhamını katarak ortadan kaldırır, göğe doğru yükselmenin verdiği coşkuyu ölçülebilir, yükseklikteki bir kule haline dönüştürebilirdi. Katedralin büyüdüğü her santimle o da ıstırap verici şekilde Tanrı'nın gözünde insanın ne kadar aciz ve kendisini onun seviyesine yükseltme gayretinin de ne kadar acınası olduğunun farkına varırdı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 164.